أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talim ve terbiye, eğitim, öğretim metotlarını görüyoruz, işlemeye çalışıyoruz ve bunun da birinci kısmı, maddesi olarak Resulullah Efendimizin insanların kalplerinde bulunan yanlış inançları, itikatları, düşünceleri düzeltmesi, tahsis etmesi. Tabii bu konuda ayet-i kerimeler geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Çokça ayet-i kerimeler geliyor. Özellikle tevhidle alakalı. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, kudretini, eşsizliğini, kendisine denk olan hiçbir başka varlığın olamayacağını, nezzatını, sıfatları, nefilerinde ayet-i kerimeler geliyor. Bu ayet-i kerimeler ışığında Efendimiz Aleyhisselam insanların inançlarını tahsis etmeye çalışıyor, gayet gösteriyor. Daha önceki programımızda bir kısım tevhidle alakalı ayet-i kerimeler okumuştuk. İhlas suresi üzerinde durmuştuk. Yine En'am suresinin 101-102. ayet-i kerimelerine yer vermiştik, temas etmiştik. Tabii ki bu konu ayetlerde çokça yer aldığından dolayı yine Yüce Rabbimizin vahdaniyetinin, birliğinin bir gereği olarak kainatta, evrende hakiki sahibi evrenin Malikül Malikül Mulki vel Melekut, hem mülkün hem melekutun tek sahibi ve yine bütün varlık üzerinde tek mutasarrıf, tasarruf yetkisine, onları yönetme, yaratma, yaşatma, yönetme yetkisine sahip tek varlığın Cenab-ı Hak olduğu hususunda yine ayet-i kerimeler çokça bu husus üzerinde duruyorlar. Bu vesileyle En'am suresinin 95-99. ayet-i kerimelerine yer vermekte fayda olacaktır. Bu ayet-i kerimeler tevhidi işlemektedir. Cenab-ı Hakk'ın kudretini ortaya koymaktadır. Her şeye kadir olduğunu beyan etmektedir. Örnekler vermek suretiyle ayet-i kerimeler ve mealleri kısaca şöyledir. Estağfirullah İndallâhe fâliqul habbi ve'n-nevâ. Hap tohum demektir, neva çekirdek demektir, buğday gibi, arpa gibi, mısır gibi bitkilerin tohumları habbe olarak isimlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Çekirdek ise kayısı gibi, şeftali gibi, erik gibi bitkilerin, meyvelerin tohumlarıdır. Cenab-ı Hak hem tohumu hem çekirdeği çatlatan ve oradan bitkileri bitiren şüphesiz ki Cenab-ı Hak'tır. Yuhricul hayye minel meyyiti, ki Allah Teala o tohumu ve taneyi ve çekirdeği, ki ikisi de kendilerinde hayat olmayan ölü vaziyetteki kuru nesnelerdir. Cenab-ı Hak bunları yarmak suretiyle ve onlardan filizi çıkarmak suretiyle yuhricul hayye minel meyyiti, ölüden diriyi çıkarıyor. Siz de bunu görüyorsunuz. Yine Cenab-ı Hak ölüden diriyi çıkaran olduğu gibi daneyi ve çekirdeği yararak ve muhricul meyyiti minel hayyi, aynı şekilde diriden de ölüyü çıkarandır. Nice yaşayan canlı diri varlıklar var ki, ister insan olsun, ister cin olsun, ister hayvanattan olsun, ister nebatattan olsun, nice canlılar var ki onlar bir müddet hayat sahibi olmakla beraber Cenab-ı Hak onlar ecelleri gelince ruhlarını alıyor, kurutuyor, öldürüyor. Bu da binlerce, yüz binlerce misaliyle dünyamızda, kainatta sürekli tecelli halinde. İşte Cenab-ı Hak kendisini ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran Allah olarak vasfediyor ve bunu yapanın, bu kudrette olanın tek varlık kendisi olduğunu beyan ettikten sonra ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّ تُؤْفَكُونَ, sizi imana davet ettiğimiz Allah işte budur. Birlemeye, tevhide davet ettiğimiz Allah işte bu Allah'tır. Rabbiniz, ilahınız budur, bu böyle bir Allah'tır. فَاَنَّ تُؤْفَكُونَ, o halde nasıl oluyor da birileri sizin aklınızı çeliyor, sizi onu birlemekten, ona sadece ona kulluktan, imandan, hidayetten çeviriyor. Buradaki ayetin sonundaki فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ meçhul olarak gelmiştir. اَفِكَ يَأْفَكُ dönmek demek, اُفِكَ يُؤْفَكُ de döndürülmek demek. Cenab-ı Hak niçin siz haktan, hakikatten, hidayetten dönüyorsunuz tarzında muhataba böyle onu azarlayıcı bir tehditvari bir ifade kullanmıyor da adeta onu temize çıkarırcasına, bu haktan dönüşün sebebinin kendileri değil de hariçten bir şeytan gibi, nefis gibi hariçten başka bir varlık olduğunu ihsas ettirircesine bir ifade kullanılıyor. Ve böyle bir usulü Yüce Rabbimiz yine muhatabı aklını başına toplayarak hakka hakikate dönmeye davet etmiş oluyor. Cenab-ı Hak Fâlikul İsbâh, aynı zamanda gecenin karanlığını yararak sabah vaktinde, tan vaktinde, ufukta gecenin karanlığını yarıp oradan sabahı çıkarandır. Cenab-ı Hak böyle bir Rabbimizdir. Sadece o yapmaktadır bunu. Onun dışında hiçbir varlığın ne geceyi getirmesi, ne onun içinden yararak gündüz çıkarması, hiçbir başka varlığın elinde, yetkisinde ve kudreti olan bir durum söz konusu değildir. Bu sadece Yüce Rabbimizin yaptığı bir fiildir. Onun bir tecellisidir. Fâlikul isbahtır Cenab-ı Hak. Eğer hani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor, geceleri sermeden ila yevmil kıyameti, kul araytum in cealallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyameti, Allah bu geceyi kıyamete kadar mütemadiyen devam ettirseydi, men ilahun gayrullahi yetikum bidiyâ, Allah'tan başka hangi kudret o karanlığı dağıtıp da size bir ışık, bir sabah aydınlığı getirebilirdi? Hala bu gerçeği duymayacak mısın? Cenab-ı Hak buyuruyor. Yine gündüzü diye mütemadi devam ettirseydi, dinlenmenizin geceyi kim getirecekti diye soruyor. Hiç kimse tabii buna kadir değil. Bütün bu büyük olayları, hadiseleri murad eden, yapan, yaratan Cenab-ı Hak'tır ve bizi böyle bir Yüce Allah kendi tevhidine ve kulluğuna davet etmektedir. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, ki o Allah geceyi bir dinlenme vakti yapmıştır. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا, güneşle ayı da çok hesaplı bir şekilde yörüngelerine yerleştirmiştir. Orada hesaplı bir şekilde dönmektedirler. Onların doğuşu, batışı, yazı, kışı, bütün hareketleri hep bir hesap üzeredir. Orada zerre kadar bir düzensizlik, bir ahlaksızlık, bir hesapsızlık söz konusu değildir. Böyle belli bir vakte kadar dönmektedirler bunlar. sonsuz değildirler, ebedi değildirler. Başlangıçları var, bitişleri var. Dolayısıyla bunların tapılacak hiçbir tarafları yoktur, mahlukturlar. Ve insanlar için çok faydalıdırlar. Çünkü hayat, yeryüzünde hayat tamamen güneşin, ayın varlığına ve onların hareketine bağlıdır. Aynı zamanda insan için çok önemli olan aylar, günler, yıllar, mevsimler, bunların hesaplanması da yine güneşle ayda olmaktadır. Cenab-ı Hak böyle bir düzen kurmuştur. Büyük bir düzen tesis etmiştir ve biz o düzenin içerisinde Allah'ın kulları olarak yaşamaya devam ediyoruz. Velike takdirul azizil alim. Tabii ki bu bütün bunların hepsi el aziz olan, karşı konulamaz bir güç sahibi olan, el alim olan, her şeyi bilen, ilminin sınırı olmayan Allah'ın takdir ettiği, planladığı, yarattığı büyük fiillerdir bunlar. Güneş, ay, gece, gündüz, bütün bunlar böyle. Biz bunları yapan Allah'a inanmaya, ona kulluk etmeye davet edilmekteyiz. Tevhide çağrılmaktayız. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Yine o Allah bizi kendisini birlemeye, kendisini tanımaya, kendisine kulluğa davet ettiği o yüce Allah öyle bir Allah'tır ki o yıldızları da karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye Cenab-ı Hak yaratmıştır. Tabi yıldızların yaratılmasının çok hikmetleri vardır, sırları vardır, faydaları vardır. Bunlar ciltler dolusu kitaplar yazsa bitiremez. 7 kat semadaki yıldızların niçin yaratıldığı, hangi vazifeyi deruht ettikleri tabi, ama bunların içerisinde bir de denizlerde, okyanuslarda kaptanların, yine yeryüzünde çöllerde giden kervanların yollarını bulabilmeleri için bu yıldızların kıbleyi bulma veyahut da gideceğimiz istikameti tespit etmede bu yıldızların çok büyük faydası olduğunu, belki pusulanın yapılmasının da esas bu yıldızların hareketlerine ve bulundukları konumlara bağlı olduğunu ifade ediyor ayet-i kerime. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. İlimle iştigal eden, göklerin esrarını, semanın, yıldızların, burçların, güneşin, ayın sırlarını ilmi metotlarla öğrenip, bilip keşfetmeye çalışan, böyle bir yolda hareket eden insanlar için biz diyor bu ayet-i kerimeleri çok tafsilatlı bir şekilde açıklıyoruz. Hem Kur'an bu hakikatleri bize kavli olarak, kelami olarak haber vermekte, hem de Cenab-ı Hak o varlıkları bizzat kainat kitabında yaratıp tafsilatlı, teferruatlı bir şekilde yaratıp bizim önümüze araştırmak, incelemek, tefekkür için koymaktadır. Yine o Allah وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُدَعُ وَمُسْتَوْدَعُ. O Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Bir zaman vardı ki hiçbiriniz yoktunuz. Ayet-i Kerim'in ifadesiyle İnsan Suresi'nin 1. ayet-i kerimesi هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حَيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مَذْكُورًا. İnsan üzerine öyle bir zaman gelip geçti ki dehir uzun bir zaman, belki yaratılışından kıyamete kadar devam edecek bir zamanı kastediyor. Dehir kelimesi o uzun zamandan hayin bir müddet söz konusu idi ki burada insan lem yekun şeyin mezkura, anılmaya değer, kendisinden bahsedilen herhangi bir varlık değildi. İnsan denen bir varlık yoktu. Yoktu. İnna halaknel insane min nutfetin emşaç. Sonra biz ne yaptık? İnsanı önce topraktan yarattık. Sonra da onun neslinden efendim gelecek insanları da erkek ve kadından gelen ve birbirini aşılayan nutfe-i emşaç, yani cenin haline gelmiş olan bir varlıktan, embriyondan yarattık diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bir zamanlar yoktuk. Sonra Cenab-ı Hak Adem'i topraktan yarattı, peşinden zevcesini yarattı. Sonra da bizleri Adem ve Havva'dan yaratarak insan neslini ortaya koymuş oldu Cenab-ı Hak. İnsanı yaratma fiilini ve tecellisini bize bildirerek yine tevhide ve kulluğa bizi davet ediyor bu ayet-i kerime. İnsanın yaratılmasında iki noktaya temas ediyor. Femüstekarrun ve müstevda. Tabi insanın yolculuğundan bahsediyor bu iki kelime. Müstekar ve müstevda kelimeleri. İnsan bir başlıyor yolculuğa ruh aleminden ama kısa süreler için bazı yerlerde müstekar karar kılsa da orada ebediyen kalması mümkün değil. Babasının sülbünde kaldığı bir müddet belki orası onun için müstakar oluyor ama ayrılmak durumunda o zaman orası müstevda emanetten kalmış olduğu bir yer konumuna geçiyor. Annesinin rahmine intikal ediyor. Belki 9 ay bir yavru için orada uzun bir müddet sayılabilir. 9 ay 10 günlük bir müstakar oluyor anne rahmi çocuk için ama orada da ebediyen kalacak değil. Oradan ayrılması gerekiyor. Dolayısıyla müstakar olan bu rahim doğum esnasında artık bir müstevda kişinin emanetten kaldığı ve ayrıldığı bir yer konumuna geçiyor. İnsan dünyaya intikal ediyor. Dünyada sanki uzun yaşayacak bir gibi gözüküyor. Çocukluğundan belli bir yaşa kadar bitmeyecek gibi gözüküyor. Bir müstakar yani karar kıldığı kaldığı bir yer konumuna geliyor dünya. Ama kimisi 1 yaşında, kimisi 10 yaşında, kimisi 20 yaşında, kimisi 30 yaşında değişik muhtelif yaşlarda insanlar ömürlerini tamamlayıp diğer tarafa intikal ediyorlar. Müstakar olan bir dünya o vefat eceli gelip vefat eden insanlar için artık müstevda bir müddet kalıp da emanetten kalıp da ayrıldığı bir yer konumuna gelmiş oluyor. İnsan kabre intikal ediyor. Belki Hazreti Adem zamanında ölen insanlar 10 binlerce yıldır oralarda kalıyorlar ediyorlar. Belki biz vefat etsek belki 10 binlerce yıl biz de toprakta kalacağız kıyamete kadar. Allah bilir biz bilmiyoruz. Dolayısıyla kabir de aslında uzun müddet kaldığımız bir müstakardır. Ama bir noktada orası da emanetin kaldığımız yer konumuna geçiyor. Çünkü orada da sonsuza kadar kalmayacağız. Oradan da el-ba'su ba'del mevt yeniden dirilişle oradan ayrılacağız ve mahşer yerine gideceğiz. Belki insan için bütün bu konup göçtüğümüz yerler kısa bir müstakar yeri sonra bir emanetin kaldığımız müstevda konumunda olacak. Ama belki tam müstakar gidebilirsek mümin için cennetler olacak. Allah korusun gidenler için de cehennem müstakar olacak. Böyle bir insanın garip yolcu insan dediğimiz insanın o yolculuğunu başından sonuna kadar anlatan iki kelime olmuş oluyor. Femüstekarrun ve müstevda kelimeleri. Yani o yolculuğumuzu anlatıyor bu iki kelime. قَدْ فَصَّلْنَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ Meseleyi derinlemesine düşünenler. Fıkıh demek işin başının sonunu derinlemesine düşünüp idrak etmek, kavramak demek. Veya bilinenden bilinmeyeni keşfetmek, öğrenmek, daha işin ötesine zihnin ulaşması, idrakin ulaşması demek. Biz bu ayetleri de fıkh eden, derinlemesine düşünen, bildiklerini harekette bilmediğini öğrenmeye çalışan ve insanın mahiyetini çözmeye çalışan insanlar için bu ayetleri böyle tafsilatlı olarak açıklıyoruz diyor Cenab-ı Hak. Ve Cenab-ı Hak yine bu tevhidinin, rububiyetinin ve kudretinin tecellisini bitkiler aleminde olan tecellisine de yer veriyor. Onu mealen okuyayım. Gökten su indiren odur. Buyurdu ki Cenab-ı Hak, işte biz her çeşit bitkiyi o suyla bitirdik, bitiriyoruz. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler, bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik, getiriyoruz. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var, benzeyen yönleri var, benzemeyen yönleri var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bir bakın. Kuşkusuz bunda, bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Aynı yağmurla sulandığı halde sayılamayacak çeşitlilikte bitkiler veren, yeryüzündeki tabiat harikalarından bir demet sunulmakta ve bunların kör tesadüfün sonucu olmayıp o yüce kudretin, Allah'ın kudretinin eseri olduğu bildirilmektedir. Bir bakın diyor Cenab-ı Hak, tefekküre davet ediyor. O meyvelerin, bir elmanın, armudun, eriğin, üzümün, diğer bütün meyveler. Bir ilk böyle meyve verirken yeni tomurcuklanmış haline bakın. Böyle dalda, böyle iğne ucu kadar yeşil, küçük bir böyle bir meyve nüvesi, başlangıcı. Bir ona bakın. Bir de ve yeni olgunlaşıp da tam böyle yenecek bir noktaya geldiği zamanki meyvenin haline bakın. Yani o küçücük iğne ucu kadar o tohum veya bir çekirdek halindeki o elma, o armut, o üzüm nasıl orada işte bir taraftan güneşin ışığı, bir taraftan suyun etkisi, Yüce Rabbimizin yaratmasıyla nasıl o meyve sıfırdan böyle olgunlaşıp da yenecek bir noktaya geliyor. O süreci bir diyor Cenab-ı Hak tefekkür edin, düşünün. Ve Cenab-ı Hak sadece bir elma yaratmıyor, bir armut yaratmıyor, bir muz yaratmıyor, bir erik yaratmıyor, bir kayısı, bir şeftali yaratmıyor. Bunun milyarlarcasını, trilyonlarcasını yaratıp bize ikram ediyor. Ve her birinde de o yaratma süreci eğer ona biz müdahale etmezsek ilaçlarla şunlar bunlarla tabii olarak da o belli bir zaman içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla onlar olgunlaşıp bir noktaya gelmiş oluyor. Yani bütün bunları Yüce Rabbimiz hep düşünmemizi bizden istiyor ve vahdaniyetin delillerini bu şekilde aklımızı, idrakimizle görüp anlamamızı istiyor ve Cenab-ı Hakk'a yönelmemizi istiyor ayet-i kerimeler. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in işlediği inanç esasları sadece Allah'a iman, tevhidi iman değil, onun yanında diğer inanç esaslarına da ele alıyor ve o konudaki insanların yanlış düşüncelerini tasfiye ediyor. Ayetler vasıtasıyla bu işi esas yapan Peygamberimiz Aleyhisselam, bu inanç esaslarını tebliğ eden peygamberlere imanı da öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Ve peygamberlere imanın da yine tevhid akidesinin bir rükünü olduğu ifade ediliyor. Peygamberlere iman noktasında da insanların çok yanlış düşünceleri var. Önceki toplumların böyle düşünceleri vardı. Ya hiç inanmıyorlardı. İnananların da yine yanlışları vardı. Mesela kocaman bir kitle diyelim, Yahudiler, Hristiyanlar, işte peygamberleri var, kitapları var ve kendilerini bir dinin mensubu olarak görüyorlar. Ama Yahudilere bakıyoruz, peygamberlerin bir kısmı iman ediyorlar, bir kısmı iman etmiyorlar. Peygamberleri öldürüyorlar. İnandıkları peygamberi niye öldürsünler? Öldürüyorlar. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmüşler, Yahya Aleyhisselam'ı öldürmüşler, İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kastetmişler. Yüzlerce peygamber bu şekilde öldürdükleri tarih kitaplarında kaydediliyor. İnansızlıkları yüzünden tabii bunu yapıyorlar. Yüferrikûne beynallâhi ve rusûlih. Allah ile peygamber arasında ayırıyorlar. Peygamberin bir kısmını iman, bir kısmını inkar ediyorlar. Böyle bir yanlış içerisinde bulunuyorlar. Hristiyanlara bakıyoruz. İman ediyorlar Hazreti Musa'ya, İsa'ya. Bunlar da bu kez Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiyorlar. Böyle bir yanlış içerisinde bulunuyorlar. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam peygamberlere iman hususundaki yanlışları da inen ayet-i kerimelerle birlikte tahsis etmeye hep çalışmıştır. Nitekim kelime-i tevhidin ikinci kısmını Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir ifadesi teşkil etmektedir. Zira Kur'an-ı Kerim'in Allah'a imandan sonra sık sık hatırlattığı husus Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine iman olmuştur. Yine Kur'an-ı Kerim muhtelif ayetleriyle diğer iman esaslarını da bizlere bildirmiştir. Bunlar peygamberlere, kitaplara, meleklere, kadere ve ahiret gününe iman etmek olarak saydığı ayet-i kerimeler var. Bu ayetlerden birisi Amine Resulü'dür. Burada Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rasulih diye başlıyor. Onların her birisi Allah'a, onun meleklerine, onun kitaplarına, onun peygamberlerine iman etmişlerdir diye geçiyor. Nisa suresinin 136. ayet-i kerimesinde, Hadis suresinin 21-22. ayet-i kerimelerinde böyle yer yer peş peşe bu iman esasları sayılmaktadır. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde sayılmaktadır. Bunlar temel inanç esaslarıdır. Allah'a, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahiret gününe, kadere iman. Ama bununla beraber Allah'tan ve Resulullah'tan gelen bütün hakikatlere, doğrulara tafsilatlı bir şekilde iman etmek de yine Kur'an-ı Kerim'in öğretmiş olduğu en önemli bir akaid esasıdır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu akaid esaslarını insanlara aktarmış, ona inananlar da bunları tereddütsüz kabul etme teslimiyetini göstermişlerdir. Ancak her insanın inanç ve fikirleri içinde doğup yetiştiği kültür tarafından şekillendiğinden, kişilerin devraldığı örf, adet ve düşünce kalıplarından bir anda sıyrılmaları kolay olmamıştır. İnsanın yaşayabileceği en ciddi değişim sürecini ifade eden ihtida hadisesinde de bu zorluk daha da artmaktadır. Yani diyelim ki başka bir dine mensup değil, çocuk büyüyor, anne babasından bir dini öğreniyor, inancına sahip çıkıyor, orada fazla sıkıntı yaşamıyor ama öncesinde farklı bir dinin mensubu, farklı bir inancın mensubu olup da sonra onu terk edip bırakıp başka bir dine geçme. Mesela Hristiyan Müslüman oluyor, Yahudi Müslüman oluyor ve bir başka gayrimüslim Müslüman oluyor. Bu ihtida sırasında gerçekten sadece inandım, kabul ettim, ben Müslüman oldum demek problemi çözmüyor. Bir kısım zorluklar da söz konusu olabiliyor. Bu sahabeden zamanında da bunun örneklerini görebiliyoruz. Nitekim bazı sahabelerin bilhassa tevhid anlayışını kavrama ve özümseme hususundaki bir takım davranışları sebebiyle Peygamberimiz tarafından şiddetle uyarıldığı görülmektedir. Yani Müslüman olmuşlar ama daha önce de bildikleri, inandıkları şeyler var. Yani hemen zihinlerini sıfırlayıp, bütün önceki düşünceli inançlarını tamamen sıfırlayıp, yeni anlayışa göre o imanlarını tazelemeleri, bir kısmı bunu başarmıştır ama bazılarında yine zaman zaman gelgitler veya olumsuz durumlar kendisini göstermiştir. Bunun da örnekleri var. Asr-ı saadetteki bazı hadiseler bu durumun canlı misalleridir. Mesela Hüneyn gazvesinde Müslümanlar, ta Hüneyn gazvesi yani Medine dönemi ve Medine'nin son zamanları, Müslümanlar Zat-ı Envat denilen bir ağaca rastladılar. Ağacın ismi Zat-ı Envat. Müşrikler bu ağacı kutsal sayarak silahlarını üzerine asarlardı. Yani adeta işte put gibi diyelim veya kutsal bir varlık oraya silah asıyor ya, ondan bir yardım bekliyor, bir bereket bekliyor. Böyle bir adetleri varmış müşriklerin. Bir kısım sahabiler, ey Allah'ın Resulü, müşriklerin olduğu gibi bizim için de bir Zat-ı Envat belirleseniz dediler. Tamam, oraya asmayalım ama bize bir ağaç gösterin. O ağaç bizim için değerli olsun, kıymetli olsun, hatta biraz da mukaddes olsun. Gidelim oraya, gölgesine oturalım, silahlarımızı asalım ve oradan bir yardım, bir iyilik, bir güzel bir bereket bekleyelim. Yani müşriklerin yaptığı gibi biz de yapalım diye söyleyenler oldu. Bu istek karşısında üzülen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallah. Bu Musa'nın kavminin, ey Musa, onların ilahları gibi bizim için de bir ilah yap demelerine benzer. Bu nerede geçiyor? İsrailoğulları Kızıldeniz'i geçtikten sonra bu zayiye tapan Amalika kavmine rastlamışlardı. Musa aleyhisselamdan onların tanrıları gibi bir tanrı yapmasını istemişlerdi. Hazreti Musa onları cehaletle suçlayarak tekliflerini reddetmişti. Yani Peygamberimiz aleyhisselam orada bir kısım insanların böyle bir şeyi gündeme getirmelerini, Musa aleyhisselamdan o Beni İsrail'in talep ettiği bizim için putlar yap ona Efendimiz aleyhisselam benzetiyor. İşin temelinde böyle şirke, kapı açan, şirki çağrışım yaptıran bir şey olduğunu Efendimiz orada hissetmiş oluyor. Ve buyuruyor ki nefsin kudret elinde bulunan Allah'a emin ederim ki bu tavrınızla sizden önceki kavimlerin yolunu takip ediyorsunuz. Cevabını verdi. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir olay bu. Bir başka rivayette ise Kays bin Sa'd Hire'ye gittiğinde Hirelilerin başkumandanlarına secde ettiklerini gördü. Kendi kendine Resulullah'ın secde edilmeye daha layık olduğunu düşündü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip gördüklerini ona anlattıktan sonra "Ey Allah'ın Resulü, secde edilmeye sen onların daha layıksın." dedi. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam o sahabeyi böyle yapmayın diye ikaz etti. Çünkü bizim dinimizde kim olursa olsun ona secde edilmesi kesinlikle yasaktır. Yani böyle etkilenmeler oluyor veya önceden zihinlerde kalmış olan, kalplerde kalmış olan kalıntılar söz konusu olabiliyor. Yeri gelince Efendimiz Aleyhisselam bunları teker teker kırmadan dökmeden düzeltiyor, düzeltmeye çalışıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizim de kalbimizde, kafamızda olan yanlış ne kadar düşünce inanç varsa onları doğrularla beraber değiştirebilmeyi ve düzeltebilmeyi Cenab-ı Hak bize de lütfeylesin. Bu konuda Efendimizin yaptığı şekilde inanç bakımından sıkıntı yaşayan insanlara da usulüne uygun tarzda yardımcı olup onların da temizlenmesine, arınmasına yardımcı olmayı bizlere Cenab-ı Hak lütfeylesin diyor. Hepinize hürmet, muhabbet ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.